Ayrım 13, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 170, bölüm 4. New York'a Samuel Beckett'ın mutlu günlerinde oynamak üzere geldi. Vinny, birinci perdede belini, ikinci perdede boyuna kadar toprağa gömülü olan kadını oynayacak, üstesinden gelmesi gereken zorluk, bu daracık yerde 1,5 saat süreyle kımıldamadan durarak, ortalıkta görünmeyen, zavallı Wiley'nin nadiren araya girdiği 60 sayfalık bir monoloğu aktarma. Meryl Lee, geçmişte oynadığı roller arasında bunun kadar zorlayıcı başka bir rol düşünemiyor. Ne Nora, ne Mademoiselle Julie, ne Blanche, ne de Desmond'u bununla karşılaştırılamaz. Ama Vinny'i seviyor. Oyunda dokunaklılığın, komediliğin ve şiddetin bir araya gelişini yürekten duyumsuyor. Beckett görülmemiş derecede zor, ussal, zaman zaman anlaşılması güç bir yazar olsa da, dili öylesine duru ve şaşmaz, öylesine kusursuz bir sadelikte ki, sözcüklerin ağzından çıkışını hissetmek Marilyn'e fiziksel bir haz veriyor. Vinny'nin uzun, yer yer duraksayan ve konudan konuya atlayan sözlerini telaffuz ederken dil, damak, dudaklar ve gırtlak tam bir uyum içinde. Artık metni tamamen çözümleyip ezberlediği için provalar günden güne gelişiyor. 10 gün sonra ilk oyunlar başladığında istediği performansı gerçekleştirebileceğini umuyor. Tony Gilbert onu çok zorluyor. Yanlış bir el hareketi yaptı ya da gereken yerlerde es vermediği oyunu kestiği zaman Marilyn bu genç yönetmenin Vinny'i oynamak üzere New York'a gelmesi için kendisine nasıl yalvardığını, hayatta hiçbir oyuncunun bu rolü ondan iyi oynayamayacağını defalarca söylediğini düşünerek avunuyor. Evet, yönetmen onu zorluyor ama oyun da zor bir oyun. O da bu yüzden kendisini zorladı. Vinny olmak. 50 yaşlarında formunu korumuş, tercihen sarışın, etine dolgun, kolları ve omuzları çıplak, koca göğsü iri kalçalı. Vinny, kimliğin içine girebilmek için gerekli gördüğü 10 kiloyu alıp vücudunu bile perişan etmeyi göze aldı. Role hazırlanmak için geniş çaplı ev ödevi yaptı. Beckett hakkında yazılanları okudu. Beckett'la oyunun ilk yönetmeni Alan Shider'ın yazışmalarını inceledi. Silmenin ağzına kadar dolu bardak anlamına geldiğini, hasır otunun bahçıvanların hasır örmek için kullandığı bir tür lifli sarmaşık olduğunu, Vine'ın ikinci perdenin başında söylediği selam kutsal ışık sözlerinin kayıp cennetin üçüncü bölümünden alındığını, kayın yeşili sözcüğünün bülbüle övgüden, şafaktan öten kuşun Hamlet'ten geldiğini biliyor artık. Oyunun nasıl bir dünyada geçtiği hakkında hiçbir fikri yok. Karanlığın olmadığı bir dünya, sıcak, sürekli aydınlık bir dünya. Bir tür araf, belki de sonsuz olanakların, sonsuz hareketin yer aldığı bir post insanoğlu yaban dünyası. Ama Marilyn bir taraftan da bu dünyanın üzerinde oynayacağı sahnenin ta kendisi olabileceğinden kuşkulanıyor. Üstelik Vinny kendi kendine ve Billy'e bir şeyler söyleyerek tek başına olsa da karşısında başkalarının da olduğunun, seyircilerin orada karanlıkta oturduğunun da farkında. Hala bana bakan biri var. Hala beni seven biri. İşte bunu harikulade buluyorum. Gözlerime bakan gözler. Marilyn bunu anlıyor. Bütün hayatı buna, sadece buna bağlı. Yeni yılın 3. günü, 3 Ocak Cumartesi akşamı Morris, Marilyn ve Cornwall'la New York'ta kalacakları 4 ay için tuttukları stüdyo dairenin yakınındaki Odeon'da yemek yiyor. Marilyn ile Cornwall, Morris tam İngiltere'ye gitmek üzereyken New York'a geldiler ve son birkaç ay içinde birkaç kez telefonda konuştularsa da uzun zamandır Morris'e göre 2007'den hatta 2006'dan beri birbirlerini görmediler. Marilyn geçenlerde 54'üne bastı. Tartışmalarla geçen kısa evlilikleri de artık sadece silik bir anı. Morris ona ne kin gidiyor ne kötülüğünü istiyor. Aslında onu seviyor. Yine de Marilyn onun için hala bir muamma. Yakınlığın ve mesafeliğin, kaba sert hareketlerin ardına gizlenen keskin zekanın, iyi kalplilikle bencilliğin, neşeyle sıkıcılığın, bazen çok sıkıcı olabilir, kendine acımakla, kendini hiç umursamamanın şaşırtıcı bir karışımı. Yeni rolü için aldığı kilolara bakın hele. Her zaman ince formda vücuduyla övünür. Ağzına giren her lokmada ne kadar yağ olduğunu titizlikle hesaplar. Doğru beslenmeye bir din gibi iman ederdi. Oysa şimdi mesleği uğruna rejimi bırakmıştı. Morris eski karısının bu daha etine dolgun, daha iyileşmiş halini ilginç buluyor ve ona çok güzel göründüğünü söylüyor. Marilyn önce bir kahkaha atıp sonra yanaklarını şişirerek cevap veriyor. Kocaman güzel bir hipopotam. Morris ama gerçekten güzel, hala güzel diye düşünüyorum. Üstelik kendi kuşağındaki çoğu aktrisin tersine ne estetik ameliyat oldu ne de suratına kırışıkları giderici iğneler yaptırdı. Bunda sırf daha uzun süre, mümkünse iyice yaşlanıncaya kadar çalışmak istediği için 60'ına gelen bütün karılar o tuhaf yassı suratlı otuzluklar gibi görünürse anne ve büyük anne rollerini kim oynayacak görüşündeydi. Uzun süredir 20'li yaşlarından beri oyunculuk yapıyordu. O yüzden kalabalık lokantada onun kim olduğunu bilmeyen tek bir kişi yok. Bütün gözler peş peşe onların masasına çevriliyor. Gözlerine bakan gözler ama Marilee oralı değilmiş gibi yapıyor. Bu tür şeylere alışık yine de Morris onun bu durumdan içten içe keyif duyduğunu, bu tarz sessiz hayranlık gösterinin hiçbir zaman eskimeyecek bir lütuf gibi geldiğini seziyor. Oyunculuk mesleğini 30 yıl sürdürebilen aktör, özellikle de kadın oyuncu, hele hele sinema oyuncusu çok yoktur ama Marilee akıllı ve esnek hareket etti. Bu sürecin her aşamasında kendini yenilemeye hep hazır oldu. Mesleğinin başlarında ona yükselme yolunu açan başarılı filmler çevirirken bile tiyatroda oynamak hep iyi oyunlarda, en iyi oyunlarda Shakespeare'in ve onun modern varisleri Ibsen, Chekhov, Williams ve Albee'nin oyunlarına rol almak için sinemaya ara verdi. 30'lu yaşların ortalarına geldiği sırada büyük sinema şirketleri yetişkinler için film yapmayı bırakınca Marilee çoğunu Corgund'un çektiği küçük bütçeli ufak bağımsız filmlerdeki rolleri kabul etmekten çekinmedi. Sonra yaşı da ilerleyip de anne rolleri oynamaya başladığı noktada televizyona atladı. Morris ile Wilde'in zaman zaman izledikleri Avukat Martha Kane adında bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Dizinin sürdüğü 5 yıl içinde milyonlarca seyircinin beğenisini topladı ve daha da popüler oldu. Gerçekten büyük ün yaptı. Dram ve komedi, iyi kızlar ve kötü kızlar, çalışkan, dinamik sekreterler ve uyuşturucu bağımlısı orospular, zevceler, sevgililer, metresler, bir şarkıcı ve bir ressam, bir sivil polis ve büyük bir şehrin belediye başkanı her çeşit filmde her çeşit rolü oynadı. Çoğunda başarılıydı. Birkaçında döküldü ama Morris'in anımsadığı kadarıyla hiçbir rolde sıradan olmadı. Onu ilk kez 1978'de Cordelia rolünde izlediği zaman bir anda vurulduğu oyunculuğu gibi birkaç kez unutulmaz performanslar oldu. Morris onun bu Beckett oynadığına seviniyor. Böylesine cesaret isteyen bir rolü kabul etmekle akıllılık ettiğini düşünüyor. Masada ona karşıdan bakarken bu çok çekici, son derece sıradan kadının günü gününe uymayan, açık saçık esprilere bayılan bu kadının nasıl olup da kendisini bütün o çok çarpıcı ve birbirinden çok farklı karakterlere dönüştürebildiğine, insanlığın hepsini kendi içinde taşıyormuş duygusu uyandırdığına şaşıyor. Hiç tanımadığınız seyircilerin karşısına dikilip başka bir kişiliğe bürünmek cesur olmayı mı gerektirir? Yoksa bu bir zorunluluk, bir seyredilme ihtiyacı mıdır? Ya da insana o işi yaptıran dürtü kendini tutabilme yetisinden yoksun mu olmak mıdır? Morris, yaşamla sanata ayıran çizgi hiçbir zaman parmak basamadı. Renzo da Marilee gibidir. İkisi de yaptıkları işin tutsağı oldu. Yıllardır ikisi de bir projeden ötekine atladı. İkisi de kalıcı sanat yapıtları üretti. Ama ikisinin de düzenli hayatı olmadı. İkisi de ikişer kez boşandı. İkisinin de kendilerine acımak konusunda müthiş yeteneği var. İkisinin de başkalarına karşı erişilmez bir tutumu var. Tam olarak başarısız insanlar denilemez ama başarılı da sayılamaz. Yaralanmış, zedelenmiş ruhlar. Herkesin içinde damarlarını ve akan kanlarını göstererek yürüyen yaralılar. Şimdi onunla beraber olmak, bir başka New York lokantasındaki bir başka bölmede eski karısı ve onun kocası da karşılıklı oturuyor olmak Morris'e tuhaf geliyor. Tuhaf geliyor çünkü bir zamanlar ona duyduğu sevgi tamamen bitti ve Corgunkle'ın Marilee için kendisinin hiçbir zaman olamayacağı kadar iyi bir koca olduğunu biliyor. Onun üstüne titreyecek, sendelediği, bocaladığı zaman destekleyecek, yıllardır dinlediği ve uyduğu öğütleri verecek, onu kaygılarını, fevri davranışlarını azaltacak biçimde sevecek. Böyle bir erkek bulduğu için Marilee çok şanslı. Oysa Morris onu hiçbir zaman onun beklediği gibi sevemedi. Ona mesleğiyle ilgili öğüt veremedi, ona destek olamadı. O güzel kafacığın içinde neler döndüğünü hiç anlayamadı. Marilee şimdi 30 yıl öncekinden çok daha iyi. Morris bu gelişmeyi Corgold'un artıkhanesine yazıyor ve iki kötü evlilikten sonra onu kurtardı. Kadının ikinci boşanmadan sonra kendisini kaptırdığı vodka şişeleriyle ilaç kutularını kaldırıp attığı çok zor atlatılabilecek anlarda onun yanında olduğu için adama hayranlık duyuyor. Ayrıca Marilee için yaptıklarının dışında Corgold'un kişiliğini takdir ediyor. Sadece onun henüz ortalarda olduğu yıllarda ona iyi davrandığı için değil, sadece Miles'ın kayboluşuna ailenin gerçek bir birey gibi üzüldüğü için değil, Simon Cowell'ın sevgilisi bir insan olduğu için ona hayran. En beğendiği yanında adamın hiçbir zaman hiçbir şeyden yakınmaması. Son ekonomik krize bunalım mı, çöküş mü, her ne deniyorsa herkes o yüzden sorun yaşıyor. Yayıncılar da bunun dışında değil tabii. Ama Simon çok daha kötü durumda. Bağımsız film işi mahvoldu. Yapım şirketleri, film dağıtıcıları haftanın her günü açılır kapanır sandalyeler gibi kapanıp duruyorlar. Simon yeni bir film çevirmeyeli 2 yıl oldu. Bu da sonbaharda gayri resmi olarak işten elini eteğini çekti demek oluyor. Şimdi film çevirmek yerine akladan sinema dersleri verme işini kabul etti. Yine de kırgın değil, en azından kırgınlığını göstermiyor. Başına gelenleri artık 58 yaşına geldiğini ve bağımsız film yapımının gençlerin işi olduğunu söyleyerek açıklıyor. Eğer çelikten yapılmamışsanız para bulmak için göstereceğiniz yıpratıcı çaba ruhunuzu yok edebilir diyor. Bu da kendisinin artık çelikten olmadığı anlamına geliyor. Ama bunları daha sonra konuşuyorlar. Vani, Selam, Kutsal Işık ve Çelik gibi adamlar hakkındaki sohbet, Marilyn'in 3 saat gibi randevuleşmek için çok kısa bir zaman önce telefon edip Morris'i yemeğe çağırmasının nedenini konuştuktan sonra başlıyor. Yeni haberler var. Gündemin birinci maddesi bu. Lokantaya girip yerlerine oturur oturmaz Marilyn o gün öğleden sonra 4'te telesekreterine bırakılan mesajdan söz ediyor. Miles'tı diyor. Sesinden tanıdım. Morris, sesinden tanıdın ha, diyor. Yani adını söylememiş mi? Hayır, sadece mesaj bırakmış. Kısa, ne olduğu anlaşılmayan bir mesaj. Aynen şöyle demiş. Uzun bir es. Özür dilerim. Uzun bir es. Tekrar arayacağım. Miles olduğundan emin misin? Kesinlikle. Corgan söze karışıyor. Özür dilerim derken neyi kastettiğini hala anlamaya çalışıyorum. Aradığı için mi özür diliyor, doğru düz mesaj bırakamayacak kadar heyecanlandığı için mi özür diliyor, yoksa bütün yaptıkları için mi? Morris bunu kestirmek olanaksız diyor ama bence heyecanlandığı için öyle demiştir. Marilyn de bir şeyler olacak diyor, hem de çok yakında, bugünlerde. Morris her şey yolunda mı diye sormak için bu sabah banka aradım diye anlatıyor. Miles'ın Florida'da yaşayan Kübalı bir kız arkadaşı olduğunu, kızın geçen hafta dolaylarına New York'a geldiğini söyledi. Bugün geri dönmüş. Banka bakılırsa kız gider gitmez Miles bizi aramayı planlıyormuş. Mesajın anlamı bu olmalı. Marilyn peki ne diye seni değil de beni aradı diye soruyor. Çünkü Miles benim hala Londra'da olduğumu ve pazartesiye kadar dönmeyeceğimi sanıyor. Corgan bunu nereden biliyor diye soruyor. 2-3 hafta önce beni ofisimden aramış. Ayın 4'üne ya da 5'ine kadar gelmeyeceğimi söylemişler. Bank böyle dedi. Oğlanın ona yalan söylemesi için de bir nedeni yok. Corgan banknotuna çok şey borçluyuz diyor. Morris her şeyi ona borçluyuz diye söze giriyor. O olmasaydı şu son 7 yılda ne halde olacağımızı bir düşün. Biz de onun için bir şeyler yapmalıyız diyor Marilyn. Bir çek yazmak, dünya seyahatine göndermek, işte öyle bir şeyler. Morris, ben denedim ama para almıyor diye anlatıyor. İlk para teklif ettiğinde çok alındı. İkinci kez teklif edince kendini iyiden iyiye hakarete uğramış gibi hissetti. İnsan, insan gibi davrandığı için para almaz dedi. İlkeli bir delikanlı, buna saygı duyuyorum. Marilyn, peki başka ne haber var diye soruyor. Miles'ın ne yaptı, nasıl oldu, aklı bir şey söyledi mi? Morris fazla bir şey söylemedi yanıtlıyor. Bank onun çoğunlukla içine kapanık olduğunu, yalnızlığı seçtiğini ama evdeki öteki insanların onu sevdiklerini, onun da onlarla iyi anlaştığını anlatıyor. Her zamanki gibi sessiz, sakinmiş, her zamanki gibi neşesizmiş ama kız gelince canlanmış, neşelenmiş. Marilyn demek şimdi kız gitti, Miles'da telesekreterime beni arayacağı mesajını bıraktı diye söze giriyor. Onu gördüğüm zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Suratına bir tokat mı patlatayım yoksa boynuna sarılıp öpeyim mi? Morris ikisini de yap diyor. Önce tokat at sonra da öp. Bunun üzerine Miles bahsini kapatıp mutlu günlerden, bağımsız filmlerin geleceğinden, Steve Cockruff'ın tuhaf ölümünden, New York'ta yaşamanın iyi ve kötü yanlarından, Marilyn'in yanaklarını şişirip o güzel hipopotam esprisini yapmasına ilham veren tombulluğundan, Heller Books'un yeni yayımlayacağı kitaplardan ve Wiley'dan söz ediyorlar. Wiley'i anmasalar olmaz. Onun nasıl olduğunu sormak, nezaket gereği sorulması şart olan bir soru. Ama Maurice onlara gerçeği anlatmak, içini döküp onu kaybetmekten korktuğunu söylemek, hatta çoktan kaybetmiş olduğunu açıklamak istemiyor. O yüzden Wiley'nin çok iyi olduğunu, çok formda göründüğünü, kendisinin İngiltere gezisinin ikinci bir balayı gibi geçtiğini ve bu kadar mutlu olduğu bir başka dönemi hiç anımsamadığını söylüyor. Bu cevap birkaç saniyede gelip geçiyor. Sonra başka konulara atlıyorlar, havadan, sudan, önemli önemsiz şeylerden konuşuyorlar ama Wiley Maurice'in kafasını kurcalıyor. Onu düşünmeden edemiyor. Kendisini ondan kurtaramıyor. Corgund'la eski karısının birbirine nasıl rahat ve sevecen davrandıklarını, sanki aralarında gizli bir suç ortaklığı varmış gibi konuşmadan anlaştıklarını gördükçe kendisinin ne kadar yalnız olduğunu, ne kadar yalnızlaştığını fark ediyor ve yemek sona ermek üzere olduğu için Downing Caddesi'ndeki boş eve dönmekten korkuyor. Sokağa çıkıp vedalaşacakları zaman Merrily cömert, alicenap, sevecen bir havaya girecek kadar şarap içtiği için kollarını açıp "Hadi bana sarıl Maurice," diyor. Şişman, geçkin kadını şöyle bir güzel kucakla. Maurice kışlık kalın paltoya içindeki eti oğlunun anasının vücudunu hissedecek kadar sıkı sarılıyor. Merrily de onu aynı şekilde sımsıkı kucaklıyor. Sonra sanki daha fazla üzülmemesini, kötü günlerin geçeceğini, her şeyin bağışlanacağını söylercesi sol eliyle Maurice'in ensesini sıvazlamaya başlıyor. Maurice kırmızı atkısı boynunda, elleri paltosunun ceplerinde Downing Caddesi'ne doğru yürüyor. Warwick'ten West Village'a doğru ilerken Hudson'dan esen rüzgar bu gece iyiden iyi ayaz ama Maurice taksi çevirmiyor. Bu akşam yürümek istiyor. Tıpkı zaman zaman müziğin insanı sakinleştirdiği gibi, tıpkı anne kucağında sallanmanın bebekleri sakinleştirip uyuttuğu gibi adımlarının ritmi de onu sakinleştiriyor. Saat 10. Henüz geç değil, uyumasına daha birkaç saat var. Evin kapısını açarken salondaki rahat koltuğa gömülüp günün son saatlerini kitap okuyarak geçirmeyi düşünüyor ama hangi kitabı okumalı diye soruyor kendi. Dublekslerin iki katını da tıka basa dolduran binlerce kitaptan hangisini okumalı? Bulabilirse Beckett'in oyunun yani Merlin'in rol alacağı bu akşam söz konusu ettikleri oyunu okumayı tasarlıyor ya da Shakespeare'den başka bir oyun okuyabilir. Wiley yokken girişte ufak bir proje bu. Shakespeare'in bütün yapıtlarını yeniden okuyor. Son aylarda işle uyku arasındaki saatler hep Shakespeare'in sözcükleri doldurdu. Şimdi Fırtınayı okuyabilir ya da Bir Kış Masalını. Ama bu akşam okumayı kaldıramayacaksa, kafası sözcükler üzerine yoğunlaşamayacak kadar Miles'a, Merrily ile ve Wiley ile meşgulse, o zaman televizyonda film izleyebilir. Bu her zaman kesin sonuç veren bir uyku ilacı. Figürlerin, seslerin, müziğin ekrandaki o sakinleştirici titreşi, hikayelerin akışı hiç eksik olmayan hikayeler, binlerce milyonlarca hikaye, kimse de onlardan insanların beğendiği yeni bir hikayeye, yeni bir kitaba, yeni bir filme her zaman yer var. Maurice mutfakta bir kadeh viski hazırladıktan sonra film izleme niyetiyle salona geçiyor. Bu akşam seyretmeye değer bir film varsa onu tercih edecek. Rahat koltuğa oturup televizyonun açmasına fırsat olmadan mutfakta telefon çalmaya başlıyor. Maurice bu geç saatteki telefonu şaşırarak bir cumartesi gecesi saat 10.30'da kimin onu arayacağını bilemeyerek mutfağa gidiyor. Aklına ilk gelen Miles oluyor. Annesini aradıktan sonra babasını arıyor olabilir. Ama hayır, Miles onu en erken pazartesiye kadar aramaz. Belki de babasının İngiltere'den dönmüş olabileceğini, hafta sonu evde geçirdiğini düşünmüştür veya tıpkı gündüz annesine yaptığı gibi telesekretere mesaj bırakmak istemiştir. Telefondaki Wiley, Exeter'dan gecenin 3.30'unda arıyor, hıçkırarak, umutsuzca ağlayarak perişan olduğunu, dünyasının yıkıldığını, artık yaşamak istemediğini söylüyor. Gözyaşları dinmek bilmiyor. O gözyaşları, o hıçkırıklar arasında sesi zar zor duyuluyor. Çocuk ses gibi tiz bir ses. Morrison'un sinir sisteminin gerçekten çöktüğünü, umutsuz bir vaka olduğunu, tükenmiş, bitmiş, dünyanın ağırlığı altına ezilmiş ve dünyanın ağırlığı kadar taşınamaz bir acı içindeki zavallı biri olduğunu aklından geçiriyor. En rahatlatıcı ses tonuyla onunla konuşmaktan başka ne yapabileceğini kestiremiyor. Onu sevdiğini, ertesi sabah ilk uçakla Londra'ya geleceğini, kendisi oraya gelinceye kadar dayanmasını, 24 saatten daha kısa bir süre sadece bir gün sabretmesini söylüyor. Bobby'nin ölümünden bir yıl kadar sonra geçirdiği bunalımı hatırlatıyor ona. O zaman da aynı gözyaşları, aynı titrek ses, aynı sözcüklerle yaşadığı krizi atlattığı gibi bunu da atlatacağını söylüyor. Bana inan, Ben ne dediğimi biliyorum. Sana hep bakacağım. Hiçbir zaman gözümü üstünden eksik etmeyeceğim. Senin suçun olmayan şeyler için kendini suçlamamalısın, diyor. Bir saat, iki saat konuşuyorlar. Gözyaşları yavaş yavaş dinliyor. Vayla yavaş yavaş sakinleşmeye başlıyor ama Morris artık telefonu kapatabilecek noktaya geldiklerini düşündüğü anda gözyaşları yeniden başlıyor. Vayla ona çok ihtiyacı olduğunu, onsuz yaşayamayacağını, ona çok kötü davrandığı, çok katı yüreklilik, çok zalimlik ettiği için kendisinden nefret ettiğini, kendini hiç affetmeyeceğini söylüyor. Morris de onu yeniden yatıştırmaya çalışıyor. Artık uyumasın, çok yorgun olduğu için yatıp uyuması gerektiğini, ertesi gün onun yanında olacağını söylüyor. Vayla sonunda yatağa gireceğini ve uyuyamasa bile aptalca bir şey yapmayacağına, kendine hakim olacağını söz veriyor. En sonunda telefonu kapatıyorlar ve New York'ta yeni bir gece başlamadan önce Morris Heller yeniden İngiltere'ye dönüyor, karısını görmek üzere Londra'dan Exeter'a gidiyor. 13. ayrımın sonu, sayfa 181.